Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 104.
Yani genel olarak bu değişikliği gözümün önüne getirebiliyorum. Biz onunla her zaman yakın dostuk. Şimdi de Stepan Arkadyeviç, Kontes'in bakışına yumuşak bir bakışla karşılık verirken, onun iki bakandan hangisiyle daha yakın olduğunu, hangisinden Kontes'in desteğini isteyebileceğini düşünüyordu, konuşmasını sürdürdü. Ondaki bu değişiklik yakınlarına karşı sevgi duygularını zayıflatamaz. Tersine bu değişiklik sevgiyi artırmalıdır. Kontes Lidya Ivanovna, korkarım beni anlamıyorsunuz dedi. Bakışlarıyla bir tepsiyle çayı getiren uşağı işaret ederek, çay içmez misiniz diye sordu. Pek anlayamıyorum Kontes. Kuşkusuz uğradığı felaket, Kontes Stefan Arkadyeviç'e sevgiyle bakarak, evet felaket. Yüreği bu felaketten yepyeni bir güç kazandığı için bu onun için büyük bir mutluluk oldu dedi. Galiba her ikisiyle de konuşmasını rica edebilirim diye düşündü Stefan Arkadyeviç. Elbette Kontes dedi ama düşünüyorum da bu değişiklikler öylesine kişiseldir ki hiç kimse, hatta en yakın dost bile bundan söz edilmesinden hoşlanmaz. Tam tersine biz bunları konuşmak, birbirimize yardım etmek zorundayız. Evet elbette ama inançlar öyle birbirinden farklı ki, ayrıca da Oblonski tatlı tatlı gülümsedi. Kutsal gerçeğin yarattığı şeyde görüş ayrılığı olamaz. Elbette ama Stefan Arkadyeviç şaşırarak sustu. Birden Kontes'in dinden söz ettiğini anlayıverdi. Alexey Aleksandrovic Lidya Ivanovna'ya yaklaşarak ciddi bir tavırla galiba uyuyacak diye fısıldadı. Stefan Arkadyeviç arkasına döndü. Lando iskemlenin arkalığına dayanmış, pencerenin yanında oturuyordu. Ona baktıklarını fark edince başını kaldırdı, çocuk gibi saf saf gülümsedi. Lidya Ivanovna, onunla ilgilenmeyin dedi. İskemliği usulca Alexey Aleksandrovic'e uzattı. Fark ettim diye söze başladı. O sırada uşak elinde bir mektupla içeri girdi. Lidya Ivanovna mektuba hemen bir göz attı. Özür dileyerek bir yanıt yazdı, sonra yerine döndü. Moskovalıların, özellikle de erkeklerinin din konusunda son derece kayıtsız olduklarını fark ettim. Stefan Arkadyeviç. Yo, hayır Kontes, bence Moskovalılar dine en çok bağlı insanlar olarak tanınırlar diye bağırdı. Alexey Aleksandrovich belli belirsiz bir gülümsemeyle. Ne yazık ki siz de kayıtsız kalanların arasındasınız galiba dedi. Lidya Ivanovna. İnsan nasıl kayıtsız kalabilir dedi. Stefan Arkadyeviç en tatlı gülümsemesiyle. Yani ben kayıtsız değil, bekleyiş halindeyim dedi. Benim için henüz bu sorunları düşünme zamanının geldiğini sanmıyorum. Alexey Aleksandrovich ile Lidya Ivanovna bakıştılar. Alexey Aleksandrovich dalgın dalgın. Zamanın gelip gelmediğini hiç bilemeyiz dedi. Hazır olup olmadığımızı kendimize soramayız. İnsanların kendi anlayışlarıyla bizi yönetmelerine izin vermemek büyük mutluluktur. Bu mutluluk kimi zaman onu elde etmeye çalışanların değil de soyul gibi hazırlıksız olanlara gelir. Fransızın hareketlerini izleyen Lidya Ivanovna hala olmuyor dedi. Lando ayağa kalktı ve yanlarına yaklaştı. Sizi dinlememe izin verir misiniz dedi. Lidya Ivanovna ona sevgiyle bakarak. Elbette, sizi rahatsız etmek istemedim, yaklaşın dedi. Alexey Aleksandrovich konuşmasını sürdürdü. Işığı yitirmemek için yalnızca gözleri kapamamak gerekir. Kontes Lidya Ivanovna büyük bir mutlulukla gülümseyerek. Ah, onu sürekli içimizde hissetmenin verdiği mutluluğu bir bilseydiniz dedi. Stefan Arkadyeviç karşı çıkarak. Ama insanın kendini bu yüceliğe erişmek için yetersiz hissettiği anlar da olabilir dedi. Dinsel yüce değerlere saygı duyarmış gibi davrandığı için ikiyüzlülük ettiğinin bilincinde olarak Pomorski'ye söyleyeceği bir tek sözcükle o çok istediği mevkiyi elde etmesini sağlayacak bir insanın önünde kendi özgür düşüncesini açıp açmamak konusunda karar veremiyordu. Yani günahın buna engel olduğunu mu söylemek istiyorsunuz dedi Lidya Ivanovna. Yanlış bir düşünce bu. İnanan için günah diye bir şey yoktur. Günah zaten bağışlanmıştır. İkinci pusulayı getiren hizmetçiye dönerek özür dilerim dedi. Kontes pusulayı hemen okudu ve sözlü olarak yanıtını bildirdi. Yarın büyük düşesin evinde deyin. İnanan birinin günahı yoktur diye sürdürdü Lidya Ivanovna. Stefan Arkadyeviç din dersi kitaplarından anımsadığı bir cümleyle karşı çıktı. Evet ama ibadetsiz inanç ölü bir inançtır dedi. Düşüncesinde özgür olduğunu yalnızca gülümseyerek belirtti. Alexey Aleksandrovich Lidya Ivanovna'ya sitem edercesine dönerek Havari Jack'ın mektuplarından bir bölüm dedi. Bunun aralarında çok konuştukları bir konu olduğu belliydi. Bu ayetin yanlış yorumlanması öyle kötülüklere yol açmıştır ki, insanı bu yorum kadar dinden uzaklaştıran hiçbir şey yoktur. Bir şey yapmıyorum, öyleyse inanamam Oysa bu söz tam tersini söylüyor. Lidya Ivanovna küçümseyerek, çalışarak, oruç tutarak Tanrı'ya hizmet etmek, insanın ruhunu kurtarması demektir dedi. Bunlar bizim keşişlerimizin gülünç yorumlarıdır. Hiçbir yerde söylenmemiş bu. Kontes saraya yeni alınmış genç nedimeleri sıkılganlıktan kurtarıp onlara cesaret vermek ister gibi bir gülümsemeyle Oblonski'ye bakarak ekledi. Kuşkusuz bu çok daha kolay ve yalındır. Alexey Alexandrovich Kontes Lidya Ivanovna'nın sözlerini onaylayan bir bakışla "Biz bizim için acı çeken İsa tarafından kurtarıldık." dedi. "Vous comprenez l'anglais?" diye sordu Lidya Ivanovna. Olumlu yanıt alınca kalkıp rafların üstünden bir kitap aldı. Karenine "Safe and Happy mi yoksa Under the Wind mi okuyayım?" diye sordu. Kitabı alıp geldi ve açtı. Çok kısa, burada inanca ulaşmanın yolu anlatılmış ve insanın ruhunu dolduran ahiret mutluluğu tanımlanmış. İnanan yalnız değildir, bu yüzden mutsuz olamaz, göreceksiniz. Okumaya hazırlanırken uşak Bayan Borozdin'in geldiğini haber verdi. "Yarın saat 2'de gelmesini söyleyin." Parmağını kitabın sayfası arasına koyarak güzel hülyalı bakışlarıyla baktı. "Evet," diye sürdürdü. "Bakın gerçek din nasıl davranıyor. Maria Sanina'yı tanıyor musunuz? Onun uğradığı felaketi biliyor musunuz? Biricik çocuğunu yitirmişti. Umutsuzluğa düşmüştü. Sonra ne oldu? Bu dostu buldu ve şimdi çocuğunu öldürdüğü için Tanrı'ya şükrediyor. İnancın verdiği mutluluk budur işte." Stefan Arkadyevich biraz kendini toparlamaya fırsat bulacağını umarak "O evet bu," diye başladı. "Hayır, bugün ondan bir şey istememek daha iyi olacak. Yeter ki bir gaf yapmadan çıkıp gideyim buradan," diye düşündü. Kontes Lidya Ivanovna Lando'ya dönerek "Bu sizi sıkıyor mu?" diye "İngilizce anlamıyorsunuz ama çok kısa." Lando gülümseyerek anlıyorum," diye yanıt verdi, gözlerini kapadı. Alexey Alexandrovich ile Lidya Ivanovna anlamlı anlamlı bakıştılar, sonra okumaya başladı. Stefan Arkadyevich duyduğu garip sözcüklerin kendisini şaşkına çevirdiğini hissediyordu. Petersburg yaşamının karmaşıklığı genellikle onu hareketlendiriyor, Moskova'nın sakinliğinden kurtarıyordu. Ama bu yaşamın karmaşıklığını alışkın ve yakın olduğu çevrelerdeyken seviyor ve anlıyordu. Bu tuhaf çevrede tersine şaşırmış, aptallaşmış ve hiçbir şey anlamamıştı. Kontes Lidya Ivanovna'yı dinlerken ve Lando'nun güzel hülyalı saf ya da kurnaz bunu biliyordu, bakışlarının üzerine dikilmiş olduğunu görürken Stefan Arkadyevich başının ağırlaştığını hissediyordu. En karmaşık düşünceler kafasında dolaşıyordu. Maria Sanina çocuğunun ölümüne seviniyor. Şu anda sigara içmek ne hoş olurdu. İnsanın kurtulması için inanması yeter. Keşişler bunun nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorlardı. Kontes Lidya Ivanovna biliyor. Başımdaki bu ağırlık da ne, konyaktan mı yoksa bu saçma konuşmalardan mı? Yine de bana öyle geliyor ki hiç gaf yapmadım. Ama bir şey isteyemem. Bunun insanları yakarmaya zorladığını söylüyorlar. Ya beni de zorlarsa? Hayır, çok aptalca olurdu bu. Okuduğu bu saçmalıklar da ne? Ama iyi okuyor. Lando, Bezubov'muş. Ama neden Bezubov? Stefan Arkadyevich birden isteği dışında alt çenesinin esneme isteğiyle açıldığını hissetti. Bunu gizlemek için favorilerini düzeltti, silkindi ama sonra içinin geçtiğini, neredeyse horlayacağını fark etti. Kontes Lidya Ivanovna uyuyor derken uyanıverdi. Stefan Arkadyevich bir suç işlemiş ve yakalanmış gibi korkuyla uyandı. Ama az önceki sözlerin kendisine değil de Lando'ya söylendiğini anlayınca rahatladı. Fransız da Stefan Arkadyevich gibi uyumuştu. Stefan Arkadyevich'in uyuması buradaki insanlara bir hakaret sayılır diye düşünüyordu. Dahası böyle düşünmüyor, bu ona çok garip görünüyordu. Oysa Lando'nun uyuması onları, özellikle de Kontes Lidya Ivanovna'yı sevince boğuyordu. Kontes Lidya Ivanovna hışırtı yapmaması için ipekli giysisinin kıvrımlarını tutarak heyecanla "Mon ami Donna Louis Lemon, huye" dedi fısıltıyla. Heyecanından karınına "dostum" diyordu. "Şşş," dedi yeniden içeri giren uşağa. "Kimseyi kabul etmiyorum." Fransız başını iskemlenin arkasına dayanmış uyuyor ya da öyle görünüyordu. Dizlerinin üstüne koyduğu terli eli bir şey yakalamak istercesine kımıldıyordu. Alexey Alexandrovich ayağa kalktı, yaklaştı. Masaya tutunarak elini Fransızın eline koydu. Stefan Arkadyevich de ayağa kalktı. Uyuyorsa uyanmak için gözlerini iri iri açtı. Sırayla bir ona bir ötekine baktı. Bütün bunlar gerçek miydi? Oblonski'nin aklı iyice karışıyordu. Fransız gözlerini açmadan Fransızca "Son gelen kişi, sorular soran kişi dışarı çıksın, çıksın" dedi. Beni bağışlayın ama geliyorsunuz. Saat 10'a doğru. Ya da en iyisi yarın sabah yine gelin. Kelsor, Semua ne sepa diye sordu. Olumlu yanıt alınca Lidia Ivanovna'dan isteyeceği şeyi ve kız kardeşinin sorununu da unutarak ayaklarının ucuna basarak kalktı. Bir tek isteği vardı yalnızca. Olabildiğince çabuk çıkıp gitmek buradan. Peri bir evden kaçarmış gibi koşarak sokağa çıktı. Orada bir an önce kendine gelmek için kapıcıyla konuştu, şakalaştı. Son perdede yetiştiği Fransız tiyatrosunda, sonra lokantada şampanya içerken Stefan Arkadievich yavaş yavaş havasını bulmaya başladı. Bununla birlikte o geceden kalma bir rahatsızlık hissediyordu. Petersburg'da Pyotr Oblonski'nin eline gelince Betsy'nin bir pusulasını buldu. Betsy ona başladıkları konuşmayı bitirmek isteğini, ertesi gün gelmesini yazıyordu. Kaşlarını çatarak pusulayı okumayı tam bitirmişti ki dışarıda ağır bir şey taşıyan insanların yavaş ayak seslerini işitti. Stefan Arkadievich ne olduğuna bakmak için çıktı. Gençleşen Pyotr Oblonski'ydi bu. Öyle sarhoştu ki merdivenleri çıkamıyor, yine de kendisini yere bastırmalarını istiyordu. Stefan Arkadievich'i görünce ona asıldı, odasına sürükledi, akşamı nasıl geçirdiğini anlattı ve hemen uyudu. Stefan Arkadievich'in morali çok bozuktu. Başına pek sık gelmezdi böyle şey. Bir süre uyuyamadı. Anımsadığı şeylerin tümü iğrençti ama en kötüsü Kontes Lidia Ivanovna'nın evinde geçirdiği akşamdı. Ertesi gün annenin boşanma isteğine Alexey Alexandrovich'ten kesin bir red yanıtı aldı. Bu kararın Fransızın gerçekten ya da yalancıktan uyuduğu sırada söylediği sözlere göre alınmış olduğunu anladı. Aile yaşamında karı kocanın bir işe girişebilmesi için ya aralarında kesin bir uyuşmazlık ya da sevgi dolu bir anlaşma olması gerekir. Karı koca arasındaki ilişki belirsizse, bu ilişkide ne anlaşma ne de anlaşmazlık varsa hiçbir işe girişmeleri olanaksızdır. Pek çok aile yalnızca aralarında tam bir anlaşmazlık ya da bir anlaşma olmadığı için bakıp usandıkları aynı yerde yıllar boyu yaşarlar. Güneşin artık bahar güneşi gibi ılık olmayıp yakıcı yaz sıcağıyla parladığı, geniş caddelerdeki ağaçların epeyden beri yapraklandığı ve yaprakların tozlarla kül rengine dönüştüğü sıcak ve tozlu Moskova'daki yaşam Vronski ve Anna için dayanılmaz olmuştu. Uzun zamandır kararlaştırmış oldukları Vozdyanskoye'ye gitmek yerine ikisinin de tiksindiği Moskova'da yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bunun tek nedeni uzun zamandır aralarında anlaşma olmamasıydı. Onları ayıran öfkenin gözle görülür hiçbir nedeni yoktu. Anlaşmazlığa açıklık getirmek için girişilen denemeler onu ortadan kaldıracağı yerde daha da büyütüyordu. Öfkelerinin gerçek nedeni Anna için Vronski'nin kendisinden sormaya başlamış olması, Vronski içinse Anna yüzünden yanlış davranışta bulunduğuna pişman olması ve Anna'nın onun durumunu hafifleteceğini daha da zorlaştırmasıydı. Ne biri ne de öteki karşısındakinin öfkesine hak veriyor ama sürekli olarak birbirlerine sitem ediyor ve her fırsatta bunu göstermeye çalışıyordu. Anna'ya göre Vronski bütün alışkanlıkları, düşünceleri, istekleri, ruhsal ve fiziksel yaratılışıyla bir tek şeyden, kadınlara duyduğu sevgiden ibaretti ve bu sevginin genç kadının duygularına göre yalnız onun üzerinde yoğunlaşması gerekiyordu. Vronski'nin sevgisi zayıfladığına göre demek ki bir bölümünü başka bir kadına veriyordu ve bu yüzden kıskanıyordu Anna. Bir kadını değil de sevgisinin azalmasını kıskanıyordu Anna. Kıskançlığının elle tutulur bir kanıtı olmadığı için de bir kanıt arıyordu. En küçük bir anıştırma üzerine kıskançlığını bir konudan başka bir konuya yöneltiyordu. Kimi zaman Vronski'nin bekarlarla arkadaşlığı yüzünden karşılaşabileceği kötü kadınları, kimi zaman sık sık görüştüğü sosyete kadınlarını, kimi zaman da Vronski'nin evlenmek üzere kendisini aldatabileceği düşsel bir genç kızı kıskanıyordu. Özellikle bu son durum ona çok acı veriyordu. Çünkü Vronski'nin kendisi içten bir anında tedbirsiz davranıp annesinin onu yanlış anladığı için Prenses Sorokina ile evlenmeye teşvik ettiğini söylemişti ona. Kıskanç Anna bu yüzden ona kızıyor ve öfkesini haklı göstermek için de türlü bahaneler arıyordu. Durumunu ağırlaştıran her şey yüzünden Vronski'yi suçluyordu. Moskova'daki bekleyiş günleri, Alexey Alexandrovich'in kararsızlığı, Anna'nın içinde bulunduğu yalnızlığıydı bunlar. Eğer Vronski onu sevmiş, bu durumun neden zor olduğunu anlamış olsaydı, onu bu durumdan kurtarırdı. Köye gidecekleri yerde, Moskova'da kalmış olmaları bile hep ona sitem etmek içindi. Anna'nın istediği gibi köye kapanıp kalmıyordu Vronski. Sosyeteye gereksinimi vardı onun. Bu yüzden de ağırlığını anlamak istemediği bu korkunç duruma sokuyordu Anna'yı. Anne'ye göre oğluyla sonsuza dek ayrı kalmalarının nedeni de Vronski'ydi. Aralarında seyrek görülen duygulu anlar bile onu yatıştırmıyordu. Vronski'nin duygulu olmasında eskiden olmayan ve genç kadını sinirlendiren bir tür sakinlik ve kendine güven seziyordu. Gece oluyordu. Anna tek başına bir bekarlar yemeğine çağrılmış olan Vronski'yi bekliyor. Çalışma odasında sokaktan gelen en küçük bir sesin bile duyulduğu yerdi burası. Bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve bir gün önceki kavgalarını en ince ayrıntısına dek aklından geçiriyordu. Kavgayı başlatırken bahane ettikleri o kırıcı sözlerden yalnızca kavganın ilk sözlerini anımsadı.
Ayrım sonu.